Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 9 Mordat 1400 Hicri Kameri, 20 Zilhicce 1442 ve Miladi 31 Temmuz 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci yazar Sayın Nevzat Bingöl ile Türkiye'de yangın olayları üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, kalıcı ıtır, aydın gelecek ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'ın koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. İslam İnkılabı rehberi bazı mahkumların affını onayladı. Cumhurbaşkanı Ruhani Ayetullah Hamenei'nin desteklerine vurgu yaptı. Türkiye'de orman yangınıyla mücadele 4. gününde devam ediyor. Hamas, Amerika'nın Siyonist rejim İsrail'e destek çıkarak suçlarına ortak olduğunu belirtti. Michel Aoun, Lübnan ordusu ve milli birliğine destek için çağrıda bulundu. Ve Suudi koalisyon Yemen'in Sade bölgesini top atışlarıyla vurdu. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Son 24 saatte 286 vatandaş da koronadan dolayı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 286 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 19.846 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 90.630'a, vaka sayısı 3.871.008'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 5.455'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne dek iyileşen hasta sayısı 3.367.272'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, mübarek Kurban ve Gadir-i Hum bayramları dolayısıyla çok sayıda mahkumun affını kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi mübarek Kurban ve Gadir-i Hum bayramları dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2825 kişinin af kapsamına alınıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erki Başkanı Gholam Hüseyin Muhseni Ejre'yi mübarek Kurban ve Gadir-i Hum bayramı dolayısıyla İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'ye yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip 2825 mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya affedilmesini önermişti.
Cumhurbaşkanı Rouhani İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'ne her açıdan destek olduğunu vurguladı. Bu sabah koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Rouhani, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin hem beyanatı ve hem uygulamaları merkeze büyük yardım olduğunu belirtti. Rouhani salgın döneminde yaptırımların yüzünden hiç kimse İran'a yardım etmek istemediğini, Lojistik Operasyonlar Sağlık Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı ve ayrıca bilim temelli firmaların yardımları ile gerçekleştirildiğini kaydetti. Rouhani şöyle devam etti. Yaptırımlara rağmen Merkez Bankası ve diğer bankalar ve Dışişleri Bakanlığı'nın çabaları ile mali sorun halledildi. Silahlı kuvvetlerimiz de bu mücadelede ta ilk günden meydanlardaydı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, Klasik Ordumuz, Gönüllü Seferberler, Emniyet Teşkilatı, Yargı Kurumu ve Meclis hepsi ta ilk günden hükümete yardım etmek üzere kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Rouhani Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun da salgını önlemekte yardımları etkili olduğunu belirterek bu kurum koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin kararlarını vatandaşlara duyurduğunu ve ayrıca halkı sağlık protokollerine uymaya teşvik ettiğini ve yine yurt dışındaki muhalif çevrelerin yalanlarını ifşa etmesi gerektiğini kaydetti. Rouhani Milli Medya bu bağlamda büyük sorumluluk taşıdığını ve hakikaten de var gücüyle hareket ederek büyük yardıma dokunduğunu vurguladı.
Viyana'da uluslararası örgütlerde İran'ın daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, Amerika'nın nükleer anlaşmayı füze ve bölge siyasetleri için rehin almak istediğini belirtti. Hamenei.ir sitesine konuşan Garibabadi, Amerika ve Batılıların son görüşmelerde nükleer anlaşmaya hala füze programı ve bölgesel siyaset konuları gibi diğer meselelere giriş için bir köprü olarak baktığına temasla, nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine dönmeye hazır olduklarını ilan etmelerine rağmen Amerikalıların müzakerelerdeki tavrının bunu kanıtlamadığını ifade etti. Garibabadi, Amerikalıların konvansiyonel silahlara yönelik yaptırımları iptal etmek istemediklerini belirterek, bunun tamamen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesi ve nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu kaydetti. Büyükelçi Garibabadi sözlerinin devamında Amerika'nın yeni yönetiminin bu girişiminin Washington'un önceki hükümet döneminde oluşturulan kartları kullanmak ve de İran'a azami baskı politikasını sürdürmek için ciddi iradeye sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 88 orman yangınının kontrol altına alındığını, 10 yangının sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen alanların genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Türkiye'de 28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 30 ilde çıkan 98 orman yangınının 88'i kontrol altına alınmıştır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen alanların genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Bodrum Belediyesi tarafından kente vurulanlara gönderilen mesajda, ilçemizde devam eden orman yangınlarına daha etkin mücadele edilebilmesi için lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, itfaiye ve diğer görevli araçların geçişine de öncelik verelim uyarısında bulunuldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü belirterek, belediye araçlarımız tahliye gerekmesi halinde işmelerde hazır hale bekliyorlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum, acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayalım dedi. Bu arada Marmaris Arpasran bölgesinde yangın büyüyerek devam ederken Dağça yolunun da polis ekipleri tarafından kapatıldı ve insanların yola çıkmamaları konusunda uyarıldı, öğrenildi. Öte yandan Arpasran'daki yangına hem çevre illerinden de hem de Muğla'dan gelen vatandaşlar su, buz, ayran, yanık kremi ve kıyafet yardımında bulunuyorlar. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişinin etkilendiğini duyurdu. 159 hastanın tedavisinin de tamamlandığını belirten Koca, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bilindiği gibi ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız da olmuştu ifadesini kullandı. Bu arada Türkiye'de orman yangınlarında son durumla ilgili ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından 26 farklı ilde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor. Manavgat'ta 3, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise bir kişi yaşamını yitirdi. Binlerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileriyle bölgedeki sera alanları küle döndü. Yangınların tehdit ettiği köy ve diğer yerleşim yerleri tahliye edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen alanların genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan ayrıca milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 28-31 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde çıkan 98 yangının 81'inin kontrol altına alındığını ve 10 yangının ise devam ettiğini açıkladı. Pakdemirli Twitter hesabından ülke genelinde 28-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveriyle yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda Adana'da 2, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı. Bu arada Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi. 33 kişi yurda yerleştirildi. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde de Perşembe günü çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Orta Konuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangın bölgeye sevk edilen binlerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Bölgede yaklaşık 10 evin yandığı, alevlerin Balkaya Mahallesi'ni de tehdit ettiği bildirildi. Orta Konuş Mahallesi sakinleri tahliye edildi. 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi yurduna yerleştirildi. Mahalledeki 100'ün üzerinde hayvanın da bölgeden alındığı öğrenildi. Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları sonrası ülkeler ve uluslararası örgütlerin temsilcileri Ankara'ya destek ve taziye mesajları gönderdi. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Azerbaycan Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, İtalya, Bosna Hersek, Sırbistan, Macaristan ve Ukrayna gibi ülkeler Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Mehmet Cevat Zarif, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle yayımladığı dayanışma mesajında hayır, dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır ifadelerini kullandı. Zarif Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şunlara kaydetti. Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız. Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Zarif, hayır, dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır ifadelerine yer verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliš Radman ve Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ahmet Nasır Sabah'ın bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'nin farklı yerlerinde devam eden yangınlar sebebiyle geçmiş olsun dileklerini, hayatını kaybeden vatandaşlara da taziyelerini ilettiği belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dayanışma ve taziye mesajları için Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran Dışişleri Bakanı Mehmet Cevat Zarif ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turković'e teşekkür etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Rusya, Türkiye'nin talebi üzerine yangınlarla mücadele etmek üzere 11 araçtan oluşan Birleşik Uçak Grubu gönderecek. Rusya Avcı Durumlar Bakanlığı, Türkiye'nin talebi üzerine yangınlarla mücadele etmek üzere kendi uçaklarından ve Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olan 11 araçtan oluşan Birleşik Uçak Grubu'nun gönderileceğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti makamları çok sayıda Rusya vatandaşlarının tatil yapmakta olduğu yerleşim yerlerinden ve turistik bölgelerinden yakınında meydana gelen şiddetli orman yangınlarının söndürülmesi konusunda Rusya'dan yardım talebinde bulundu.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Muhammedi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Akar'ın Muhammedi ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Görüşmede Akar tarafından Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye'nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği, Afganistan'da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğu ifade edildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler'in Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine hedef olan saldırıyı kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Birleşmiş Milletler'in Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine hedef alan saldırı kınandı. Açıklamada Birleşmiş Milletler'in Afganistan'ın Herat kentinde bulunan ana yerleşkesine bugün gerçekleştirilen saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybetti ve yaralıların bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan'da barışın sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için çaba gösteren Birleşmiş Milletler'i hedef alan bu menfur saldırıyı da kınıyor. Hayatını kaybeden memurun da ailesine başsağlığı, yaralılanlara da acil şifalar diliyoruz ifadesi kullanıldı.
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişi silahla vurularak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yeri inceleme işlemleri yapıldı. Maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edildi ve soruşturma kapsamında delil toplama işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin olarak bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik sahiplere işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Medya ve kamuoyundaki bilgi kirliliğine yönelik dikkatli davranma çağrısında bulunan Altun, toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyunumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz ifadesini kullandı.
HDP eş genel başkanı Mithat Sancar 7 kişinin hayatını kaybetti. Konya'daki silahlı saldırıya ilişkin olarak yarın benimle birlikte geniş bir heyet Konya'da olacaktır. Bütün muhalefet partilerinin liderlerine ve demokrasi güçlerine de aynı tavrı sergilemeye çağırıyoruz. Onları da yarın Konya'ya bekliyoruz dedi. HDP Merkez Yürütme Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunan Sancar, HDP üzerinden Kürt halkına karşı sistematik bir katliam politikası izleniyor. Geçtiğimiz günlerde Afyon'da, Ankara'da, Konya'da benzer ırkçı saldırılar yaşandı. İktidar tedbir almak yerine saldırı zeminini güçlendirecek politikalar izlemeye devam etti dedi. Saldırıyı kınadıklarını da bildiren Sancar, biz HDP olarak Kürt halkına yönelen bu ırkçı saldırıları göğüslemek için mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Ama tekrar ediyoruz, ortada ciddi bir kaos planı vardır. Bu planın hedefi de Kürtler üzerinden bu ülkede ortak yaşamanın temellerini yok etmektir ifadesine kullandı. Bu arada Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere Konya'da 7 kişinin de öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini de düşünüyoruz. Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumda. İnanıyorum çok kısa sürede yakalanacaklardır, adalete teslim edilecek, cezasını alacaklar dedi. Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır diyen Soylu, Konya'daki bu katliam bu alçak tertiple istismar edilmeye çalışılıyor. Bunun Türk-Kürt meselesi ile ilgili herhangi bir tarafı da söz konusu değildir. Bu meseleyi çekmek bu saldırı kadar tehlikelidir dedi.
Hamas hareketi Siyonist İsrail'in politikalarına silah, para ve siyasi destek vermenin Amerika'yı Filistin halkına yönelik saldırıların ortağı yaptığına dikkat çekti. Hamas, Amerika'nın İsrail'e yönelik destek kararının İsrail'i Filistin halkına ve kutsallarına karşı saldırılarını sürdürmeyi teşvik ettiğini ve Filistinlilere ve topraklarını yağmalamaya yönelik terörizmini arttırdığını vurguladı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada Amerika'nın işgal ordusunu silahlandırmaya devam etmesinin bölgedeki gerilimi tırmandırdığını belirterek bu gibi girişimlerin uluslararası yasalara ve kararlara karşı çıkmakta İsrail'i cesaretlendirdiğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanlığı işgalci İsrail'e 3 milyar 400 milyon dolar değerinde askeri helikopter satma anlaşmasını onayladığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma teknik ekipman, navigasyon sistemleri, destek ekipmanları ve yedek parçaları içeriyor.
Cezayir'in El Vaka televizyon kanalı Cezayir ile birlikte 13 Afrika ülkesinin işgal rejimi İsrail'in Afrika Birliği'nden ihracı için mutabık kaldıklarını duyurdu. Haberde Cezayir'in Siyonist rejimin Afrika Birliği'nden ihracı için Afrikalı bir grubun kurumasına ilişkin süreci başlattığını ve bu adımdan amacın da Afrika Birliği'nin ilkelerini korumak ve Filistin devletine destek vermek olduğu bildiriliyor. Haberde Güney Afrika, Tunus, Eritre, Senegal, Tanzanya, Nijer, Komor, Gabon, Nijerya, Zimbabwe, Liberya ve Seyşel'in Cezayir'in kararını kabul ettiği ifade ediliyor. Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamare bu bağlamda yaptığı açıklamada ülkenin diplomasisinin Afrika Birliği'nin Siyonist rejimi gözlemci üye olarak kabul etme kararı karşısında sessiz kalmayacağını vurguladı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnanlıları orduyu ve ulusal birliği desteklemeye davet etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan ordusunun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Lübnanlıların birçok fedakarlık yapıp, ülkenin güvenliği ve demokrasi ilkelerinin korunması ve pekişmesi için çok sayıda şehit veren orduyla onur duyduğunu ifade etti. Mali ve ekonomik zorluklara rağmen herkesin ordunun milli birlik ve istikrarın kesin garantörü olduğunu bildiğini belirten Cumhurbaşkanı Aoun, ordu subaylarından Lübnan'ın güvenliğini hedef alan komplocular karşısında dimdik durmalarını istedi. Lübnan eski başbakanı Saad Hariri de Lübnan ordu gününü bu güçlere tebrik etti.
Ve son haberimiz, mütecaviz Suudi koalisyonu bugün Top atışları ile Yemen'in Sade vilayetine bombaladı. El-Mesire televizyonunun haberine göre Suudi koalisyonun Sade'nin Menbe bölgesine yaptığı top atışları sonucu birkaç kişi yaralandı. Suudi koalisyonuna ait olan bombardıman uçakları ayrıca geçen saatlerde Yemen'in iç kesiminde yer alan Marib vilayetine defalarca bombaladı. Suudi koalisyonu ateşkese rağmen Hudeydeh liman kentine de top atışları ve yarı ağır silahlarla hedef almıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, haberleri dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta Amerika yönetiminin yükümlülüklerinin hiçbirine uymadığının belirtmesiyle ilgili. Amerika yönetimi Birleşmiş Milletler kararnamelerinin aksine şimdiye kadar İran ve 5+1 arasında imzalanan Bercam nükleer anlaşma uyarınca yükümlülüklerinden hiçbirini yerine getirmiş değil. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesinin onaylanmasının 6. yıl dönümü dolayısıyla yazdığı mektupta, Amerika'nın söz konusu bildiride belirlenen yükümlülüklerinden hiçbirini yerine getirmediğine işaretle, Batılı tarafların yükümlülüklerini çiğnemelerinin Birleşmiş Milletler Sekreterliği'nde tescil edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bilindiği üzere 13 sene süren yoğun müzakerelerin ardından İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'dan oluşan 5+1 grubu arasında 14 Temmuz 2015 tarihinde nükleer anlaşma imzalandı. Bir hafta sonra da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesiyle nükleer anlaşma onaylanmış oldu. Nükleer anlaşma, Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesi çerçevesinde yerine getirilmesi gerekirken iki tarafın karşılıklı yükümlülüklerini belirlemiştir. Ancak Amerika'nın eski başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de Amerika'nın resmen bu çok taraflı anlaşmadan çekildiğini ilan etti. Amerika yönetiminin tavrı Biden'in başkanlığı döneminde de pek değişmiş değil ve Amerika nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmenin çok uzağında durmaktadır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei geçtiğimiz hafta 12. hükümetin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerini kabul ettiği görüşmede Amerikalıların yaptırımları kaldıracaklarından söz ettiklerine rağmen yaptırımları kaldırmadıklarını, ayrıca anlaşmaya daha sonra müzakereye açılacak bazı konuların ilave edilmesini istediklerini ifade etti. Ayetullah Hamenei onların füze programı ve bölgesel konular hakkında daha sonra müdahalede bulunmaları için anlaşmaya bir cümleyi ilave etmeye çalıştıklarını söyledi.
Amerikan yönetimi geçen senelerde her daim uluslararası yükümlülüklerine pek bağlı kalmadığını kanıtlamıştır. Nükleer anlaşmaya yönelik Amerika'nın tavrı aynı şekilde olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de son sıralarda yayınladığı 11. raporunda 2231 sayılı kararnamenin uygulanış sürecinden endişe duyduğunu dile getirirken, Amerika'dan İran'a karşı yaptırımları iptal etmesini ve muafiyetleri uzatmasını istedi. Viyana'da uluslararası örgütlerde Rusya'nın daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov da Cuma günü paylaştığı bir tweette, Viyana görüşmelerinde üzerinde mutabık kalınan hedefin nükleer anlaşmanın kendisinin yeniden canlandırılması olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesinin onaylanması üzerinden 6 sene geçerken uluslararası yükümlülüklerin ihlali endişe verici bir seviyeye ulaşmıştır. Mevcut durumda Amerika'nın İran'ın Donald Trump döneminde uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasına yönelik taleplerine karşı tavrı Tahran'ın isteklerinin çok uzağında yer almaktadır. Aslında Amerikalılar İran'a yönelik yaptırımları tamamen kaldırmak ve yaptırımların geri getirilmesi için güvence vermek istemiyorlar. Üstelik yaşanan mevcut sorunların onların mantıksız davranışları, zorbaca talepleri ve tek yanlı yıkıcı siyasetlerinden kaynaklandığını kabullenmek istemiyorlar. Viyana'da uluslararası örgütlerde İran'ın daimi temsilcisi Büyükelçi Kazim Garibabadi bu bağlamda verdiği bir demişti. Amerikalılar ve Batılılara müzakerelerde belli hedefler peşinde olduğunu, onların hala nükleer anlaşmaya bölgesel konular ve füze programı gibi ilgili olmayan diğer konulara geçiş için bir köprü olarak gördüklerini kaydetti. İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine Güvenlik Konseyi'nin 22-31 sayılı kararnamesinin onaylanmasının da 6. yılında yazdığı mektup aslında Tahran'ın nükleer anlaşmayı korumak için iradesini gösteriyorlar.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz IŞİD'in Irak'taki saldırıları ve Amerika'nın senaryosu konusunda. Terör örgütü IŞİD teröristleri dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyinde yer alan Selahaddin velayetinin güneyindeki Yesrib kentinde bir cenaze törenine saldırarak 7 kişiyi katlederken 17 kişiyi de yaraladılar. Bu saldırının ardından Irak güçleri IŞİD teröristlerini takip etmek ve yakalamak için operasyon başlattı. Haçlı Şabi Teşkilatı da bu bağlamda yaptığı açıklamada bölgedeki güvenlik güçlerine destek için askeri güç ve teçhizat gönderdiğini bildirdi. Irak'ta IŞİD'in saldırıları hakkında bazı konulara değinmekte yarar var. Birincisi, Irak'ta IŞİD terör örgütü yenilmiş olmasına rağmen örgütün bazı bölgelerdeki faaliyetleri son bulmuş değil ve IŞİD teröristleri zaman zaman Irak halkı ve devlet kurumları ve yetkililerine yönelik saldırıları devam ediyor. İkincisi, Haçlı Şabi'ye yönelik içeride ve dışarıda yürütülen yoğun propagandaya rağmen Haçlı Şabi Irak halkı ve hükümetini terör örgütleri ve mensuplarına karşı koruyan esas güç olarak hareket etmekte. IŞİD kalıntılarının yeniden saldırılarına başlamasıyla ilgili üçüncü konu ise örgütün askeri teçhizatlar ile faaliyet sürdürmesinin hala bazı bölgesel ve uluslararası devletlerin teröristleri desteklediğini göstermiş olmasıdır. Söz konusu ülkeler ve devletler hala terör örgütü IŞİD'i Irak'ta olaylar ve kargaşa çıkarmak için bir araç olarak kullanmaktalar. IŞİD destekçileri gerek gördüklerinde teröristleri Irak'ta veya komşularında bir yerden başka bir yere kaydırıyorlar. Dördüncü konu ise Amerikan güçlerinin Irak dahil bölgeden çekilmesi gerekmesi hakkındadır. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi Amerika'ya son ziyaretinde yaptığı açıklamada terörist Amerikan askeri güçlerinin 2021 yılının sonuna kadar Irak'tan çekileceğini duyurdu.
Amerika'nın söz konusu kararının bu ülke içinde Washington ve Irak yönetimine karşı baskıdan kaynaklandığı anlaşılıyor. Demek ki Irak'ta seçim tarihine yaklaştıkça Amerikalılar El-Kazimi yönetimine karşı baskıyı azaltmak istiyorlar. Seçim tarihine yaklaştıkça Irak'ta terör saldırılarının artması da beklenebilir. Çünkü Amerika, Irak'taki terörist işgalci varlığını parlamentonun kararına rağmen sürdürmek peşinde ve El-Kazimi yönetimine karşı da baskıyı azaltmak için gereken bahaneleri elde etmesi gerekiyor. Irak'ta şu sıralarda artmakta olan terör saldırılarının sürmesiyle ilgili 5. konu ise bu ülkede parlamento seçimlerinin de tarihine ilişkindir. Irak'ta parlamento seçimleri 10 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecektir. Bu bağlamda terör saldırılarının artması da iki hedefi de takip etmektedir. Birinci hedef, Irak'ta parlamento seçimlerinin güvenlik şartlarının uygun olmadığı gerekçesiyle ertelenmesidir. Bilindiği üzere, Muktada Sadr Başbakanlığındaki Sayrun İttifakı dahil olmak üzere bazı Iraklı gruplar ve hareketler, Amerikan desteklediği gruplara daha fazla fırsat sağlaması için gelecek seçimlere katılmayacağını bildirmiştir. İkinci hedef ise Haçlı Şabi grubunun prestij ve itibarını yok etme çabalarıdır. Tabii ki Irak'taki oralilere direniş ve Haşr-ı Şabi'yi destekleyen gruplar ve partilere karşı kullanmak isteyenler vardır. Onlar bu halk tabanlı grubu ve direnişi de destekleyenleri Irak milleti gözünden de düşürmeyi ve beceriksiz ve başarısız teşkilat olarak göstermeyi çalışıyorlar. Ancak Haşr-ı Şabi her zaman olduğu gibi bu seferde de düşmanların tüm komplo ve planlarını da suya düşürecektir ve güvenli ve istikrarlı bir Irak içinde elinden geleni yapacaktır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Biranci fascistina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Tarım ve Orman, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 88 orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli 10 yangının sürdüğünü belirtti sözlerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yangından etkilenen alanların genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu sevgili dinleyicilerimiz. Bu konuyla ilgili bazı haberler yayınlanmaktadır sevgili dinleyicilerimiz. Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı son haberlere göre. Ve şimdi bölge ülkelerinde bu acı olaydan dolayı Türkiye ile dayanışma içinde olması günün en son haberleri arasındaydı konuyla ilgili. Biz de bu konu hakkında yaşanan son olayları, özellikle iklim değişikliği meselesinden kaynaklanan böyle acı olayları gözden geçirmeye çalışacağız. Sohbetimizde gazeteci Sayın Nevzat Bingöl bizimle birlikte. Nevzat Bey, hoş geldiniz efendim.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Türkiye'de 71 bölgede yaşanan yangınlar için Türk basınında bazı gazeteler sabotaj manşetleri atarken bazı uzmanlar ise bunun iklim değişikliği kaynaklı olduğunu savundu. Böylesi iddiaları siz nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, tabii Türkiye'de Türkiye'deki yangınları iki türlü değerlendirmek lazım. Birincisi mevsimsel olaylar nedeniyle yaşanan yangınlar. Buna bir de küresel iklim değişikliği eklenince doğal kendiliğinden oluşan deprem yangınlar. Bunlar geçmiş dönemlerde de vardı. Ancak bu yıl biraz aktörü görüyoruz. Biraz Türkiye'de bu bölgelerde yangınların olduğu bölgelerde mevsim ortalamaları 4 ila 8 derece daha da artmış durumda. Diğer bir konu ise, diğer bir faktör ise yine geçmiş yıllarda ve bu mevsimlerde yaşanan yangınlar. Bunlar da bilinçli olarak çıkartılan, özellikle denize nazır bölgelerde özellikle çıkartılan yangınlar. Bunlar da daha çok o bölgede otel gibi, tatil köyleri gibi turistik amaçlı yerler yapmak amacıyla çıkartılan, özel çıkartılan yangınlar. Tabii son, üçüncü bir alternatif ise son dönem, son günlerde dile getirilmeye çalışılıyor. İşte bu bir sabotajdır, bu terörist bir saldırıdır. Şimdi NASA'nın yayınladığı bir harita var. Bu haritaya bakıldığında zaten belli bölgeler, dünyanın belli bölgeleri, bu iklim, küresel iklim sıcaklığının arttığı bölgelerde sürekli bir yangın artışının var olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla burada bir herhangi bir sabotaj olma ihtimalini çok fazla görmüyorum. Ancak şimdi Türkiye'de üçüncü bir koşul olarak da, üçüncü bir alternatif olarak da sabotaj olarak bu yangından çıkarıldığı söyleniyor. Bu söylenti özellikle ırkçılık amaçlı ırkçı grupların belli Kürtlere yönelik belli bir saldırı amacı gayesiyle sosyal medyada yarattıkları bir gerekçe. Yani böyle bir sabotaj ihtimalinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Zira bu konuda İçişleri Bakanı da bir açıklama yaptı. Herhangi bir sabotaj olmadığını, yine iki tane Kürt kökenli vatandaşın ormanlar, yanan ormanları kurtarmaya giden insanları birlikte söndürmeye gittiklerinde bunlar tabii şivelerinden dolayı ormanları yakan kişi oldukları iddiasıyla darp edildiler. Linç edilmek istendiler. Jandarma kurtardı bunları. Dolayısıyla toparlayacak olursak bu yangınların küresel iklim değişikliği nedeniyle bir, ikincisi de özellikle denize nazır bölgelerin buralarda otel yapılabilmesi amacıyla daha önceki yıllarda olduğu gibi kasıtlı olarak çıkarılan yangınlardır. Bunların Türkiye İçişleri Bakanı'nın açıkladığı gibi böyle bir terörist saldırı ya da o amaçlı bir sabotaj olmadığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı.
Tahran Radyosu.
Evet, efendim şimdi buna benzer olayda yangın değildi de hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Avrupa'da özellikle Almanya'da daha çok yoğun yağışların ardından oluşan sel felaketine tanıklık ettik. Orada da uzmanlar iklim değişikliğinden dolayı yaşanan bir olay olduğuna vurgu yaptılar bu konuyla ilgili. Daha sonra da bölge ülkeleri özellikle Türkiye ile ilgili dayanışma içinde oldukları haberlerinde muhakkak siz duydunuz. Mesela Rusya 5 yangın söndürme uçağı tahsis etti Türkiye'ye. Bu ülkelerin dayanışmasını, bölge ülkelerinin dayanışmasını siz nasıl buldunuz efendim?
Tabii doğal afetlerde komşuların, dostların ya da insanların dayanışma halinde olması en doğal durumdur. Sadece yangınlarda değil, depremlerde de, felaketlerinde de aynı dayanışmayı geri biliyoruz. Yani bu küresel ısınmanın, daha doğrusu küresel iklim değişikliğinin en fazla etkilediği ülkelerden birisi de Türkiye. Sadece Avrupa'da sel felaketleri olmadı. Türkiye'de de Karadeniz bölgesinde bu yaz sıcağında yaşanan sel felaketinde vatandaşlarımızı kaybettik. 10 milyar dolarlara yakın maddi kayıplar meydana geldi. Tüm bunlar tabii küresel iklim değişikliğinin yarattığı sonuçlar.
Doğru. Nevzat Bey, kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi size ileterek size vedalaşıyoruz efendim.
Teşekkürler. İyi yayınlar.
Çok sağ olun efendim. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Nevzat Bingöl ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye'de son günlerde meydana gelen yangın olayla ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ceyhan gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Antalya çevresindeki yangınlardan duydukları üzüntüyü belirterek Türkiye'ye her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını açıklaması, Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui'nin iki ülke arasında yuan para biriminin payı sürekli arttığını, iki taraf mümkün mertebe dolardan uzaklaşmaya çalıştığını vurgulaması gibi haberlere yer verildiyken, Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı yaptırım politikasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi Amerikalı yetkililerden naklen, Washington yönetiminin İran'ın İHA ve füze gücüne yaptırım dayatma peşinde olduğunu yazdı. Wall Street Journal gazetesi Batılı devletlerin İran'ın gelişen füze gücünden kaygı duyduklarını işaretle, Amerika yönetiminin İran İHA'ları ve güdümlü füzelerine yaptırım uygulama niyetinde olduğunu yazdı. Gazete, Washington yönetiminin İran'ın İHA ve füzeleriyle tam isabetli saldırı gücüne karşı bazı yaptırım önlemlerini ele aldığını kaydetti. Gazete, Amerikalı ve Batılı yetkililerinin İran'ın İHA ve füze gücünü Batı Asya bölgesinin istikrarına yönelik tehlikeli olduğuna inandığını da ileri sürdü.
İttilat gazetesinde İslam İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Türkiye'nin güneyinde orman yangınlarından dolayı Türkiye milleti ve devletiyle acılarını paylaştığını açıkladı bir mesaj yayınlaması, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov'un Viyana'da düzenlenen nükleer müzakerelerin amacının Bercam Nükleer Anlaşması'nı eski şekline kavuşturmak olduğunu vurgulaması gibi haberler yer verildiyken, Cami Cam gazetesinde İran'ın ticaret hacminde artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Gümrük İdaresi Başkanı Mehdi Mir Eşrefi, yılın ilk 4 ayında İran dış ticaret hacminin bir önceki yıla göre ağırlık olarak %21 ve değer olarak %47 artış gösterdiğini bildirdi. Mir Eşrefi yaptığı açıklamada bu süre zarfında 29 milyar dolar değerinde 50.8 milyon ton ürün mübadelesi yapıldığını söyledi. İranlı gümrük yetkilisi petrol dışı ürünlerinin dış ticaret içindeki rakamının 13.3 milyar dolar olduğunu, bunun bir önceki yıla göre ağırlık olarak %27 ve değer olarak %65 artış gösterdiğini ifade etti. Mir Eşrefi, Çin'in yaklaşık 10 milyon ton ağırlık ve 4.3 milyar dolar değer ile en fazla ihracat yapılan ülke olduğunu, daha sonra Irak'ın 10.9 milyon ton ağırlık ve 2.8 milyar dolar ile ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 4.3 milyon ton ağırlık ve 1.6 milyar dolar ile üçüncü, Türkiye'nin 1 milyon ton ağırlık ve 923 milyon dolar değer ile dördüncü sırada yer aldığını söyledi. Mir Eşrefi, 4 aylık dönemde 12.5 milyon ton ağırlık ve 14.5 milyar dolar değerinde ithalat yapıldığını, bunun bir önceki yıla göre ağırlık olarak %5 ve değer olarak %32 artış gösterdiğini sözlerine ekledi.
Hemşeri gazetesinde Bercam Nükleer Anlaşması ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Abulfazl Amoui, İran'ın Bercam Nükleer Anlaşması ile ilgili politikasının çerçevesinin değişmeyeceğini söyledi. İran'a açıklamada bulunan Amoui, Bercam'ın ihyası ile ilgili 6 tur müzakere yapıldığını ifade ederek, müzakerelerin daha önce sonuçlanmasının mümkün olduğunu, fakat Amerika'nın söylem ve eyleminin aynı olmamasından dolayı bunun yapılmadığını belirtti. İran aleyhine uygulanan azami baskı politikasının hezimete uğradığını ifade eden Amoui, bu konuyu Amerika yetkililerinin de kabul ettiklerini, fakat ambargoların devamına ısrar ettiklerini ve hatta müzakerelere başka konular eklemek istediklerini kaydetti. Amui, Amerika'nın Berçam nükleer anlaşmasından tek yönlü çıkmasının 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı olduğunu ifade ederek, bunun yeniden tekrarlanmaması için İran'ın ısrarcı olduğunu söyledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parstöde Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parstöde Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstöde kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, doğru gelişme gereğinin doğru düşünce dayanağı sahip olmak olduğunu ifade ederek, İmam hareketinin de güçlü akli ve deliller desteğine sahip olan dini marifet ve dünya görüşüne dayalı olduğunu belirtti. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Doğru gelişmenin fikri dayanağa ihtiyacı vardır. Yani fikri dayanağı olmayan her hareketi gelişme bilmemek gerekir. Bazı hafif ve yüzeysel hareketleri gelişme olarak saymamalıyız. Gelişme fikri dayanak ister. Farz edin ki bugün kesinlikle içinde gelişme yaşanması gereken bir konu adalet meselesidir. Adalet alanında gelişme oluşturmalıyız ve bu da sağlam bir fikri temele dayalı olmalı. Ki bizim adalet alanında şekillenen ve sağlam fikrimizin ne olmasına bağlıdır. O zaman ona dayanarak gelişmeye gelelim. Yani bu fikri dayanak bizim manevi varlıklarımızdan ve gerekli olan şeylerden biridir. Yani biz bu alanda manevi varlıklarımızı kullanmamız gerekir ki İslam ahkamı ve İslam'ın kuralları ve Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Ehl-i Beyt'in sözleri bunları kullanmamız gerekiyor ve bunlara dayanarak gelişme oluşturmalıyız. İmam da gelişme alanında tüm yaptıkları bu İslami hareket ve İslami marifet temellerine dayalıydı. İmam o çerçevede hareket ettiler. Eğer böyle bir fikri dayanak olmasa insanın bu gelişmesi yanlış olacaktır ve insan muhtemelen yanlış adım atacaktır. Sonra da gerektiği gibi diriltmez. Yani bu gelişme durumunda istikrar olmayacaktır. İnsan bazılarını hatırlar. Biz kendi inkılabımızda inkılapçı ve ilgili kişilerimiz vardı. Fakat fikri temelleri güçlü temeller olmadığı için imanlarının temelleri güçlü ve sağlam değildi. Ve güçlü akıl ve güçlü delillere sahip değildi. Bir süre geçtikten sonra ve mesela gençlik yıllarından bir süre geçince inkılabın karşı olduğu aynı fosiller haline dönüştüler. Yani İslam inkılabı aslında bir grup çarpık fosilleri kenara itti. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam Cumhuriyeti'nin bilim üretme ve bilimsel gelişme alanında başarılarını gözden geçirmek istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde İslam İran'ın çelik ve alüminyum sanayileri gibi ana sanayilerin altyapılarının geliştirmesinden söz ettik. İran İslam İnkılabı zaferi kavuşmadan önce ülkenin sanayi sektörü genellikle montaj sanayi ve tüketiciliğe yönelik bir sanayiydi. Bu yüzden o dönemde İran ihracat alanında tek ürün ihraç eden ve en önemli döviz kaynağı ham petrol ihracatı olan bir ülke konumundaydı.
Ancak İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan ve İran İslam Cumhuriyeti nizamı kurulduktan sonra 40 küsur yılda İslami İran tüm sorunlara ve engellere rağmen iktisadi büyüme ve kalkınma yolunda büyük adımlar atmayı başardı. Nitekim ülkenin çeşitli yörelerinde kalkınma izleri, çeşitli alanlarda ülkenin kendine yeter hale gelmesi ve artan kent-köy hizmetleri, İslam İnkılabı'nın iktisadi bereketleri ve tesirlerinin açık delilidir. İran'ın kalkınma ve ilerleme endekslerinden biri ise bilim ve teknoloji alanlarında kaydettiği ilerleme, kalkınma ve özellikle son yıllarda dünyanın hayretine yol açan bazı yeni teknolojilere kavuşmasıdır.
İran toplumunda bilimsel düzeyin gelişmesi, okuma yazma oranının yükselmesi, okul ve üniversite gibi bilim merkezlerinin sayı bakımından gelişmesi, öğrenci sayısının çeşitli bilim dallarında artması, dünyada bilimsel makale sayısının artması, nano, nükleer, kök hücre ve uzay gibi teknolojik alanlarda kaydedilen ilerleme ve yeni icatların kaydedilmesi, İran İslam İnkılabı'nın en önemli bilimsel ve teknolojik bazı kazanımlardır.
Bilim sınırlarını aşmak ve en ileri teknolojilere yeni İslami medeniyeti kurmak üzere elde etmek, İran İslam İnkılabı'nın en asil ülkülerinden sayılır. Kuşkusuz tüm alanlarda kaydedilen bu başarılar eğitimi geliştirmeden elde edilemezdi. İran İslam İnkılabı zafere kavuşmadan önce ülkenin kültürel gelişmesi ve okuma yazma seferberliği iddialarına karşın İran halkının büyük bir bölümü hatta kentlerde bile okuma yazma bilmiyordu. Öyle ki 14 milyon İranlı vatandaşın okuma yazma bilmediği biliniyordu. Bu nüfus İran nüfusunun neredeyse yarısı kadardı.
Ancak İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra gerçek okuma yazma seferberliği başladı ve eğitim kurumlarının dayatılan 8 yıllık savaş ve diğer birçok sorunlara karşın milyonlarca vatandaş okuma yazma öğrendi ki bu da büyük bir başarıydı. UNESCO son yıllarda birkaç kez İran İslam Cumhuriyeti'ni okuma yazma seferberliğinde en başarılı ülkelerden biri ilan etti. Nitekim bu alanda kaydedilen başarıyı ve inkılaptan sonra bilimsel seviyesini geliştirmesini daha iyi anlayabilmek için uluslararası ilgili kurum ve kuruluşların verilerine bakmak yeterli.
2016'nın verilerine göre İran'da İslam İnkılabı'ndan 2 yıl önce yani 1977'de oranı %47'yi aşamayan 6 yaş üstü nüfusun okuma yazma oranı %88 seviyesine yükseldi. İran İslam İnkılabı'ndan önce ülkenin yetişkin nüfusunun yaklaşık %70 kadarı okuma yazma bilmezken çocukların da ancak %40 kadarı okula gidebiliyordu. Yine inkılaptan önce sayıları 47 bin olan okul sayısı 5'e katlanarak 220 bine ulaştı.
İran'da öğrenci sayısının da artması İslam İnkılabı'ndan sonra bilimsel ilerlemenin bir başka endeksidir. İran'da İslam İnkılabı'ndan önce sayıları 15'i bulmayan üniversite sayısı bugün 2640'a yükseldi. Yeni inkılaptan önce üniversitelerde öğrenci sayısı 155 bini bulmazken bugün 4 milyon 200 bin öğrenci üniversitelerde eğitimlerine devam ediyor. Bundan başka İslam İnkılabı'ndan önce üniversitelerde birçok bilimden ihtisas yaparak mezun olan yokken 1978 yılında lisans düzeyinde öğrenci sayısı 98 bin kadardı. Oysa bugün bu sayı 2 milyon 819 bin 662 şeklinde ifade ediliyor.
Tahran Radyosu.
...1978 yılında İran'da yüksek lisans eğitimine devam eden öğrenci sayısı 6.340'ı aşamazken bugün her yıl yaklaşık 72 bin öğrenci yüksek lisans olarak mezun oluyor. Yine İslam İnkılabı'ndan önce öğretim üyesi sayısı da 4.000'den 90 bine yükseldi. Üstelik İslam İnkılabı'ndan sonra öğrenci ve öğretim üyesi sayısında yaşanan bu artışın sayesinde şimdi İran İslam Cumhuriyeti dünya genelinde üretilen bilimlerin %2 kadarını üretiyor.
İran İslam İnkılabı'ndan önce ülkenin büyük üniversitelerinde bilimsel makaleler Farsça ve genellikle İngilizce başvurmak üzere yabancı dillerde yayınlanıyordu. Thomson Reuters sitesinin o dönemle ilgili verileri İran'ın bilimsel ürünlerin naçizane olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Oysa şimdi İran İslam Cumhuriyeti bilimsel makale sayısı bakımından Batı Asya bölgesinde birinci ve dünya sıralamasında 16. sırada yer alıyor. Nitekim İran'ın bilim üretmede payı da 1978 yılında %0.01'den 2016 yılında %1.81'e yükseldi. İran'ın bu alanda 180 kat gelişmesi ve yine İranlı uzmanların inkılaptan sonra bilimsel makale yazmakta 55 kat gelişme kaydetmesi bu alanda devasa ilerlemesini gösteriyor.
Yılında İran İslam Cumhuriyeti bilimsel referans olarak dünya sıralamasında 17. oldu. İran'ın bilimsel ürünlerinin göz kamaştıran büyümesine yer veren New Scientist dergisi, 2010 yılında İran ve Hızlı Bilimsel Büyüme Endeksine sahip olduğunu ve bilimsel ürünlerde öncü ülkelerden biri olduğunu ve bilimsel büyüme endeksi dünya ortalamasının 11 katı olduğunu yazdı. Dergi yayımladığı raporun itibarını korumak üzere ayrıca geçmişte olduğu gibi Web of Science adlı enformasyon sitesinin verilerine istinat etti.
İslam İran'ın bilimsel alanlarda artan büyüme hızı çerçevesinde 2013 yılına dek İranlı genç mucitler ve araştırmacılar 26.196 yeni bilimsel icadı kayda geçirdi ve yine dünyanın önemli bilimsel olimpiyatlarında 362 madalya kazandı. Buna göre Uluslararası Bilim Değerlendirme Merkezlerinin tespitine göre İran'ın uluslararası kriterlere göre bilimsel büyümesi bir tek 1978 ila 2008 yılları arasında kalan 12 yılda 18 kata ulaştı ve bu açıdan dünya ülkeleri arasında en hızlı bilimsel büyümeyi yakalayan ülke oldu. Yine kaydedilen yeni icatların sayısı bakımından İran 2017 yılına dek 300 bini aşkın yeni icadı kayda geçirerek bu aranda da dünya sıralamasında 16. sırada yer aldı.
Gerçekte İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra İranlı inkılapçı gençlerin arasında özgüven, istiklal ve bağımsız olmak, eski İranlı İslami medeniyeti yeniden ihya etmek gibi özellikler geliştikçe gelişti. Üstelik tüm bu başarılar İran İslam Cumhuriyeti'nin Saddam rejiminin iki doğu ve batı süper güçleri ve uydularının desteğiyle dayattığı 8 yıllık savaşa ve inkılabın zafere kavuştuğu ilk günden en ağır ilmi, iktisadi ve askeri yaptırımlara maruz kalmasına rağmen elde edildi. Üstelik inkılaptan sonra İran'da birçok casus çete, terör örgütü ve benzeri yapılanmalar faaliyet yürüttü. En ağır medya saldırılar gerçekleştirildi. Yine eski rejimde günde 6 milyona varan petrol satışı 2 milyona geriledi ve ülke nüfusu da 30 milyondan 80 milyona yükseldi ve giderlerle birkaç kat arttı.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme durutusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 12. bölümünün sonuna geldik.
Bundan önceki bölümlerde de belirtildiği üzere arzu ettiğiniz takdirde bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yine arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Thank you. Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki durum.
Erivan hükümetinin Ermenistan parlamentosuna Rus askeri güçlerinin temas noktalarına yerleştirilmesi tasarısını sunması.
İran ve Kazakistan ticari ve ekonomik işbirliklerin geliştirmesi sempozyumu.
Ve Özbekistan'ın sosyal ağlara sınırlamalar getiren ülkeler arasında girmesi.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan en önemli gelişmelerde şimdi detaylar.
Geçtiğimiz haftalarda bölgesel medya organları Azeri ve Ermeni güçlerinin temas hatlarında ateşkesin ihlal edildiğini bildirirken, yeni haberler temas hatlarında sükunetin yeniden sağlandığını gösteriyor. Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yakın zamanda yapılan bir açıklama, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan güçleri arasındaki temas hatlarında sükunetin geri döndüğünü gösteriyor.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise şu ifadelere yer verilmiştir. Georgenik ilinin sınır bölgelerinde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti güçleri arasında karşılıklı ateş açılmasıyla çatışmalar tırmandı. Ancak şu anda durum sakindir. Kuşkusuz barışın tesisi için Dağlık Karabağ Barış Anlaşması ilkelerinin uygulanması şarttır. Son haftalarda Kafkasya bölgesindeki bazı çıkar sahibi tarafları çatışmaları yeniden başlaması için teşvik ederken barışın yeniden başlaması için doğru koşulların yeniden sağlanmakta olduğu söylenebilir.
Güney Kafkasya'da savaş yolu ile hedeflerine doğru yürümek isteyen bazı bölgesel yönetimler çatışmanın taraflarını savaş durumunda tutmak için çeşitli araçlar kullanmaktadır. Örneğin Türkiye, Azerbaycan'ı savaş koşulları dışında tutmak için Azerbaycan Cumhuriyeti ile ortak tatbikatlar düzenliyor. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti gelişmiş silahlara ve savaşa hazır bir orduya sahipken sadece Ermenistan'a karşılıklı bir tehdit oluşturuyor. Görünen o ki Türkiye hükümet yetkilileri ise Ermenistan'a dolaylı baskı yapmaya çalışıyor ve hedeflerini de gerçekleştirmek istiyor.
Erivan sınırındaki sakinliğe rağmen Dağlık Karabağ ihtilafının tarafların karşılıklı suçlamaları, Ermeni yetkilileri temas hatlarına Rus birliklerinin konuşlandırılması konusunu gündeme getirerek tarafların sükunetini garanti altına almaya sevk etti. Bu bağlamda Ermenistan Başbakanlık Kayyımı Nikol Paşinyan, Rus kuvvetlerinin ülkenin Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınırı boyunca konuşlandırılması çağrısında bulundu.
Nikol Paşinyan 29 Temmuz Perşembe günü Ermenistan'da yaptığı kabine toplantısında şunları kaydetti. Durumun karmaşıklığı nedeniyle Rus sınır muhafızlarının Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırları boyunca konuşlandırılması meselesi askeri çatışma riski olmadan sınırı işaretlemek için önlemler alınabilmesi için dikkate alınmalıdır. Ermeni hükümeti Rus birliklerini konuşlandırmayı kabul ederse konu ulusal parlamentoya götürülecek.
Erivan hükümetinin eyleminin birkaç ana hedefi vardır. Birincisi Azeri tarafının Ermeni topraklarını işgal etmeye niyetli olduğu iddiası bastırılacaktır. Aslında Rus birliklerinin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırlarına konuşlandırılmasıyla iki ülkenin sınırlarının çoğu saldırganlıktan korunacaktır. Aynı zamanda Azeri ve Ermeni güçlerin temas hatlarına Rus birliklerinin konuşlandırılması ile temas hatlarında tekfirci terörist grupların sözde tehditleri gibi konular artık unutulacak. Aslında savaşan tarafların sınırlarında Rus birliklerinin bulunması büyük ölçüde Ermenistan'ın yararına olacaktır.
Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne asker yerleştirme konusunda büyük istek gösteren Türkiye, Ermenistan ile bu konudaki manevra gücünü kaybedecektir. Türkiye'li yetkililer 2. Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çıkarlarından Ermenistan'a karşı korunması gibi iddialara dayanırken, birliklerine temas hattına yerleştirme çabalarını da iki katına çıkardı. Erdoğan hükümeti yetkilileri bu yöntem sayesinde 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefete partilerine karşı konumunu güçlendirmek istedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarındaki Şuşa şehrine yaptığı son ziyarette Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere Azerbaycan Cumhuriyeti'ne asker konuşlanma ve Türk birliklerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki konuşlandırması hakkında konuştu. Ancak Rus yetkililer Türk Cumhurbaşkanı'nın sözlerine olumsuz tepki gösterdi.
Bu bağlamda Rusya Cumhurbaşkanı Sözcüsü Dmitri Peskov, Ankara'yı Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bir Türkiye askeri üssü kurulması konusunda uyardı. Dmitri Peskov şunları söyledi. Başta Türkiye olmak üzere NATO ülkelerinin askeri altyapısı Rusya sınırlarına yakın konuşlandırılırsa Moskova güvenliğini sağlamak için önlemler alacaktır.
Aslında Rusya'nın Türkiye karşı tutumu Rusların Azeri ve Ermeni güçlerinin temas hatlarına Türk birliklerini yerleştirmek istemediklerini gösteriyordu. Bu hususta Ankaralı yetkililerin iddiaları ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları tamamen propagandadır ve hiçbir hukuki dayanağı yoktur.
İran ile Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri yetkililerinin ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmenin yollarını araştırmak için karşılıklı çabalarından ardından Almaty'da İran ve Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmenin ve güçlendirmenin yolları üzerine bir sempozyum düzenlendi.
Kazakistan'daki sempozyuma İranlı iş adamları, tüccarlar, şirket yöneticileri ve ekonomi alanında faaliyet gösteren isimler katıldı. Sempozyuma İran İslam Cumhuriyeti'nin Almaty Başkonsolosu Muhsin Fagani katıldı. Almaty'daki İran Başkonsolosu İran ve Kazakistan'ın kapasitelerine değinerek şu açıklamalarda bulundu. Kazakistan'ın ekonomi ve ticaret yetkilileriyle yapılan son toplantılardan yola çıkarak İranlıların sanayi, tarım, tıbbi hizmetler ve teknik ve mühendislik hizmetleri ihracatına yatırım yapmaları için geniş bir potansiyelin olduğu görülmektedir.
İran'ın Orta Asya ve Güney Kafkasya Cumhuriyetlerindeki konumu çok yüksek ve önemlidir. Aynı zamanda İran, zengin imkanları ve Hazar Denizi ve hava ulaşım imkanları üzerinden Kazakistan'a yakınlığı dolayısıyla Kazakistan'a ihracat yapma anlamında da önemli bir konuma sahiptir.
İran'ın sanayi ve tarım ürünlerinin Kazakistan'a çeşitli şekillerde ihracatının yanı sıra İran'ın Kazakistan'da çeşitli tıp merkezleri ve yol inşaatı yapma projelerine de katılma imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda uzmanlar İran ve Kazakistan'ın karşılıklı ihracat ve ithalat maliyetlerini düşürmede Avrasya Ekonomik Birliği'nin rolünden yararlanabileceklerini vurguluyorlar. Son dönemde İranlı yetkililer ekonomik ve ticari işbirliğini artırmak için Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile istişarelerde bulunmuştu.
Thank you. Amerika liderliğindeki batılı emperyalist ve hegemonik devletlerin sosyal medyayı bölgedeki hükümetlere ve milletlere karşı kullanmaya devam etmesiyle Özbekistan'da bazı sosyal medyaları filtrelemeye başlayan ülkeler arasına katıldı. Bu bağlamda Özbekistan Devlet Teftiş Kurumu, bilgi ve telekomünikasyon alanında sosyal ağ olan WeChat'i filtreledi. Kuruma göre Çin sosyal ağı şu anda ihlal edenler listesinde ve bu nedenle de filtrelemiştir.
Dünyanın farklı ülkelerindeki bazı sosyal ağları filtrelemek, bazı hükümetlerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki, Batı liderliğindeki hegemonik hükümetlerin sosyal ağları her zaman kendi çıkarları için kötüye kullanmaya çalıştığı anlamına geliyor. Belki de bu yüzden Özbek Devlet Denetleme Kurumu şimdiden sosyal ağlara yöneldi. Aslında daha önce de Facebook, Google, Mail.ru, Skype, Telegram, WeChat, TikTok, Twitter, Yandex sunucularını yerleştirmeye çalışmaları gerektiğini bildirmişti. Bu yılın Ocak ayında Özbek hükümeti, Özbek vatandaşlarının kişisel bilgilerinin ülkede saklanması gerektiğine vurgu yaparak sosyal ağlardaki kişisel bilgilerle ilgili bir yasa çıkardı. Bu yasa bu yılın Nisan ayının başından beri uygulanmaktadır. Gerçek şu ki bu ağlar son yıllarda batılı hükümetler tarafından diğer ülkelere karşı kullanılan özel casusluk sosyal ağlarıdır.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Bizleri parstoday.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.